Herkese selamlar. Kafes Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Ömer Koçelli. Kendisi askeri disiplinden gelme ve güvenlik konusunda uzman bir kişi. Evet. Ve işte Ömer abiyle biraz hem kendi tecrübelerini hem de işte Burak Hoca'yla yolları nasıl kesiştiğini konuşuyor olacağız. Abi biraz hani tanımayanlar için kendinden bahset der misin?
Adım Ömer Koçelli. Emekli SAS komandosuyum. 1989'da 2014 arası 25 yılım deniz kuvvetlerine geçti. 8 yılı askeri öğrencilik, 17 yılda subaylık olmak üzere. Bu 17 yılın 15 yılı 1 yılı eğitim olmak üzere SAS komandosu olarak geçti. 2014 yılında kıdemli binbaşıyken kendi isteğimle emekli oldum. 2014 yılından beri, emekli olduğumdan beri de sivil sektörde güvenlik yöneticiliği, güvenlik danışmanlığı yapıyorum.
Peki abi bu Brezilya'nın jiu-jitsu veya işte dövüş sanatlarıyla tabii ki sizin mesleki gerekliliklerden biri hand to hand combat bilmek ama askeriye zamanında mı haberdar oldunuz, nasıl kesişti?
Burak Hoca'yla 2011 yılında tanıştık. Çok sevdiğimiz ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla Güney Seyhan.
Yine adı çıkıyor buradan. Yani. Her yerde
yine adı çıkıyor. Güney'e de buradan çok çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Gerçekten kardeşim gibidir kendisi. Burak da aynı şekilde. Dışarıda arkadaşız, kardeşiz. Salonda, dojoda gayet resmi bir şekilde öğretmen-öğrenci ilişkimiz var. 2011 yılında tanıştık Kavacık'taki dojoda. Daha sonra ben çok sevdim. Çünkü Güney stajişle bahsediyordu, çok iyi bahsediyordu. Hep işte böyle bir şey var denemen lazım, böyle bir şey var denemen lazım diye. Ben artık en sonunda içimden tabii hep şey diyordum, işte Güney'i kırmamak için ne yapabilirim, vaktim yok vesaire. Ama iyi ki de dinlemişim, çok ısrar etti çünkü. Bir gün yedek kimonolarından bir tanesini verdi. Gittik, kuşaklarımızı taktık ve ilk defa orada denedim. Tabii 2011 yılında o zaman daha gencim, koşuyorum, atlıyorum, yüzüyorum, kas kütlem daha fazla ve daha dinamiyim, stamina daha iyi durumda. İşte Burak Hoca bir tane mavi kuşaklardan birisini vermişti karşıma. Hadi bakalım boğuşun, hanginiz hanginize üstün gelecek diye. Üste geldim, boğmaya çalıştım, pes ettirmeye çalıştım. Sweep yedim, alta alındım. Alta alındıktan sonra neon belly'e gelindi, işte mount'a gelindi, arkama geçti. Benimle çocuk oyuncağıyla oynar gibi oynadılar açıkçası. Orada dedim ki bu işte bir terslik var, bir takım prensipler devrede. Dışarıdan baktığınız zaman görülmüyor. Çünkü dışarıdan baktığınız zaman gerçekten ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Yani alttaki dezavantajlı durumdaki insanın ya da boğulan birisinin neler çektiğini anlayamıyorsunuz. Ne zaman ki birisi arkanıza geçip sizi mataleon'a alıyor ya da triangle alıyor ya da kol kilidine, armbar'a geliyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki bu farklı bir acı. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. İşin güzel tarafı gerçekten yumuşak bir spor olması. Yumuşak derken travma yok anlamında. Vurmalı sporlara nazaran, işte boks, muay thai, kickbox ve türevleri. Jiu-jitsu harika bir spor gerçekten. Sakatlanma risklerinin çok az olduğu. Ve hangi dövüş sanatlarıyla iştigal ederseniz edin, onu bilmeden gerçekten en basitinden sokak dövüşünde, bar kavgasında ya da asker olarak muharebe alanında üstünlük kurmanız mümkün değil. Çünkü görünmeyen bir silaha sahipsiniz ve onu ancak geliştirdikçe ne kadar iyi kalibrede bir silah olduğunu anlayabiliyorsunuz.
Peki abi daha önceden başka bir dövüş sporuyla bir var mıydı çalışmıştığın?
SAS'tayken, daha doğrusu SAS kursunda bizim yakın dövüş eğitimlerimiz oluyor tabii ki en az bir hafta süreyle. Tabii o zaman farklı disiplinlerle uğraşıyorsunuz. Standart bir uygulama yok açıkçası.
Sadece SAS'lar için geliştirilmiş bir sistem yok değil mi?
Maalesef. Maalesef. Yani o zaman kurs komutanlığı bünyesinde bir Aikido hocası varsa o sene Aikido gösteriliyor. Ya da boks hocası varsa, karate hocası varsa bunlar gerçekten üst düzey hocalar aynı zamanda. Bizim zamanımızda siyah kuşak karate hocamız vardı. Biz karate ve kickboks gördük mesela. Ama dediğim gibi standart bir uygulama olmuyor. Ve ben Jiu-Jitsu ile tanıştıktan sonra 2011 yılında, ertesi sene 2012'de SAS kurs komutanı oldum. Yani yeni nesil SAS komandolarını eğiten birimin en başındaki rütbeli şahıstım. Ve tanışmıştım. Aradan birkaç ay geçmişti. Ne kadar zevkli ve ne kadar iyi bir spor olduğunu, sonuca götüren bir spor olduğunu görmüştüm. Etkisini görmüştüm. Dolayısıyla dedim ki benim kurs komutanlığım boyunca SAS kursiyerler Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ eğitimi alacaklar. Ve Burak Hoca'nın da sağ olsun büyük yardımlarıyla biz kendilerine yakın dövüş programları kapsamında Brazilian Jiu-Jitsu vermeye başladık. Yumruklara, tekmelere karşı ya da işte grappling'de takedown olduğunuz yere düşürüldünüz ne yapacaksınız? Çünkü burada bir parantez açmak istiyorum. Muharebe sahasında askerlerin asıl görevi mümkün olan en uzak mesafeden angaje olup düşmanı aşağıya doğru indirmektir, nötralize etmektir. Ama bir arazideyken, ormanlık bir arazide, filmlerde olduğu gibi düşmanla burun buruna da gelebilirsiniz bir anda. Ve bırakın silahınızı, bıçağınızı çekecek zaman bile olmayabilir. Dolayısıyla güreşvari, sarılma usulü, grappling denen aktiviteler devreye girdiğinde orada ona bir üstünlük kurabilmeniz lazım. Sadece boğazını sıkmanız ya da gözlerini çıkarmaya çalışmanız ya da yakın mesafeden yumruk dirsek atmak hiçbir işe yaramayacak. Brazilian Jiu-Jitsu biliyorsanız burada 1-0 değil, belki 10-0 öndesiniz. Evet. Ve hızlı bir şekilde o düşmanı nötralize edip ses de çıkartmadan daha sonra hedefinize angaje olmaya devam edebilirsiniz. Dolayısıyla gerçekten muhteşem.
Ses çıkartmadan ve hatta kan bile dökmeden, etkisiz hale getirebilirsin yani.
Askeriyedeki uygulamaları bu şekilde olabilir. Dışarıda zarar vermek istemediğiniz birisi olabilir. Sarhoş bir arkadaşınız o anda size karşı saldırgan bir tutum gösteriyor olabilir. Ya da sokakta şüpheli birisini arayan bir polisle karşı karşıya gelebilirsiniz. Sivil polis, üzerinde yeleği bile yok. Sizi kolunuzdan tutup birisine benzeterek götürmek isteyebilir. O insana yumruk atamazsınız. O insanı kurtulmanız ve ona zarar vermeden nötralize edip ondan uzaklaşmanız gerekebilir. Yani açıkçası Brezilya Jiu-Jitsu'nun hayatta ve benim eskiden kullandığım mesleğimde çok fazla rolü ve önemi var diyebilirim size.
Peki bir şey sormak istiyorum bu konuda. Abi sana da merak ettiğimden sorduğum bir şey. Şimdi aslında askerler dayanıklılık olarak, yani fiziksel dayanıklılık olarak da mental dayanıklılık olarak da zaten en üst seviyedeki şey insanlar denebilir. Hani evet. Belki triatlon atletleri veya böyle çok uzun süreli.
Çoğu triatlon yapıyor zaten çocukların. Bazıları
triatlon atleti. Hani onları bir tarafa olarak koyuyorum yani. Ama çok mesela ortalama bir patlayıcı spor yapan birine göre çok daha fazla. Ama aslında buradaki boğuşmadaki kondisyon farklı bir kondisyon değil mi? Yani mesela sen ilk geldiğin zaman dersen onu soracaktım. Mesela
çok güzel bir nokta.
Beklediğine göre daha mı çok yoruldun veya hani nasıl
uzun mesafe
oldu?
Koşucuları, ağırlık kaldıran insanlar, muharebe sahasında 85-90 kiloluk bir arkadaşını 15-20 dakika sırtında taşıması gereken kişiler olarak gerçekten gücümüz, kuvvetimiz yerindeydi. Staminamız fazlaydı. Ama aynı zamanda bir su altıcı olarak bizim serbest dalışlarımız var. Apne olarak nefesinizi tutarak tüpsüz işte 20 metre iniyorsunuz. Orada bir faaliyeti gerçekleştiriyorsunuz. Su altında sizi bekleyen hocanıza okey işareti verip tekrar sata gelmeniz gerekiyor. Ve bütün bunları düşük bir nabızda ve sakin ortamda yapabiliyor olmanız lazım. Karadaki kondisyon aktivitesi farklı. Su altındaki kondisyon aktivitesi farklı. Ama Brazilian Jiu-Jitsu apayrı. Çünkü ilk boğuşmalarımda işte 5 dakikalık sürelerle rakibinizle boğuşuyorsunuz. Süre başlıyor, en sonunda bir zil çalıyor, düdük sesi duyuyorsunuz. O esnada hani kalp atımımın yaklaşık 20-30 saniye içerisinde bir anda 60'tan 150'lere 180'lere çıktığını ve nefes nefese kaldığımı hatırlıyorum. Hatta nefes nefese kaldığım için submit edilmememe rağmen tep ettiğimi de hatırlıyorum. Yani nefesim bitti gerçekten.
Herkesin yaptığı
bir dolayısıyla ana aerobik ortamı, havasız ortamı gerçekten size su altında olmadan yaşatan bir spor. Burak Hoca'ya müteşekkirim bu anlamda.
Burada çok ilginçtir. Yani şimdi biz şeyi konuşuyoruz ya hep, etkinliğini. Bu arada hani özellikle sanki böyle yetkin insanları alıp da böyle yani bir jiu-jitsu reklamı yapıyormuşuz gibi oluyor aslında program böyle biraz. Ama aslında gerçekten öyle değil. Çünkü çağırdığımız ve konuştuğumuz, omuz omuz olduğumuz insanların büyük bir kısmı aslında bu işi çok seviyor ve biraz anlaşılmadığını hissettikleri için böyle hani bu acayip bir şey falan gibi bir heyecanla bunu anlatıyorlar. Biz özellikle söylemiyoruz yani hani jiu-jitsu övgü programı değil bu, ama baktığın zaman o kadar uygun ki askerler için. Ve kesinlikle. Şöyle söyleyeyim sana, bana zamanında anlattıkları bir şeyler var. Mesela kursiyerler dalıyor, adama panik yaşatıyorlar aşağıda, sakin kalabilsin diye. İşte oksijen tüpünü kesiyorlar, şey yapıyorlar, anlatabiliyor muyum? Orada bir sadece bu fiziksel bir beceriden, akciğerlerin gücünden vesaire değil. Esas orada bütün bu fonksiyonları kontrol eden beynin sakin kalması çok önemli. Baktığın zaman birebir jiu-jitsu gibi. Çünkü buraya geldiği zaman genç insanlar, yeni başlayanlar diyeyim, genç demeyeyim. Yeni başlayanlar bir panik yüzünden tepede biliyor. Ama fizyolojik olarak, fiziksel olarak o sınırını bulamıyor. Halbuki orada çok ciddi bir alan var. O alanı explore etmek için, orada gelişmek, büyümek için sakin kalman lazım. Sakin kalmak da deneyimli oluyor. Şimdi beni suyun dibine götürse ben zaten giderken tepederim. Şimdi suyun dibindeki adam oksijeni kesildiği zaman sakin kalıyor. Bu, biri sana mesela bir choke koyuyor. Boğuş tekniği uygulamaya başlıyor. Beyaz kuşak hemen tepediyor. Niye tepettin onu, biraz hani şey yapsaydın falan diyorsun. Çünkü onu ne kadar tuttuğunu sen biliyorsun. Ama başka seviyede bir siyah kuşak buraya geldiği zaman her şey mükemmelken adam bir zen moduna geçiyor. Ve orada sakin şey yapıyor. Senin kolun yoruluyor ama ne kadar teknik de olsa, anlatabiliyor muyum? Aslında orada fiziksel olarak bu disiplinin masaya koyduklarının yanı sıra aslında stres altında düşünme, sakin kalma, o bunları yapabilirken teknik uygulama ve kötü durumdayken bile çıktıktan sonraki hareketin ilk adımlarını düşünme becerisi baktığında aslında çok uygun askeri sisteme. Bütün kolluk kuvvetleri için çok önemli bir disiplin bence o anlamda. Bir de işin tabii şey kısmı var. Yani biz kamuflaj çok kalın bir malzeme. Yani şey gibi, kimono gibi.
Kimono gibi, evet.
Yani bu yüzden de askeriyede kamuflajın kullanımı ciddi anlamda yani bir silah haline gelebiliyor. Kesinlikle. Kendi kıyafetlerinizin uçları ve saldıracağınız kişinin üzerindeki askeri kıyafet, teçhizat ona karşı kullanılabilecek bir malzeme gibi olabiliyor. Yani o yüzden de ben orada çok ciddi bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Diğer dövüş sanatlarına göre Brezilya Jiu-Jitsu'nun askeri eğitimlerde.
Hatta belki no-gi'ye göre de Jiu-Jitsu'nun gi'li olan kısmı.
Gi daha önemli askerler için. Tabii bence de öyle.
İlk kursiyerlerimizi getirdiğimizde şu anda aklıma çok güzel bir örnek geldi. Hatta hafızamda da canlandı. Burak şunu yapmıştı. Etkinliğini onların da görebilmeleri için kursiyerlerin. Gözlerini bağladı. Hani şu anda bir işte kimyasal saldırıya maruz kaldınız. Ortalıkta işte yakıcı bir ajan var. Gözleriniz kesinlikle yanıyor veya bomba patladı. Şarapnel parçaları geldi. Hayattasınız. Vücut bütünlüğünüz tam ama göremiyorsunuz. Göremeden savaşmanız lazım.
Ya da burnuna
lazım.
Bir yumruk yedin barda. Gözlerin su doldu. Gözüne oluyor çünkü. Yani gözünü açamıyorsun. Vision'ını kaybettin yani.
Dolayısıyla üzerinize bir saldırgan geldiğinde önce onu tutma, hold etme, arkasından sweep edecek uygun pozisyona gelme ve kalça manevralarıyla, bacak manevralarıyla onu sweep ederek mount pozisyonuna ya da side kontrole gelme şekillerinde çalıştık. Ve o gün hatırlıyorum o eğitime geldiğimizde en zayıf kursiyerlerimizden bir tanesi. Daha sonra farklı sebeplerden kurstan ayrılmak, atılmak zorunda kalmıştı gerçi ama o bile gerçekten çok güzel bir sweep yapıp avantajlı pozisyona getirmişti kendisini.
Çok hızlı öğrendiler çocuklar. Evet. Şeydi yani başarılıydı. Baktığın zaman şeydi çocuklar. Yani benim beklediğimden daha hızlı adapte oldular. Yani o tekniklere.
Belki abi bu anlamda sizin o işbirliğinizden biraz bahsedebilirsiniz. Senin çünkü askeri birliklerle olan çalışmaların...
Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Ne yazık ki biz işbirliklerimizi hep böyle bu işi gerçekten seven komutanlarla askerlerin özel zamanlarını bu işe ayırarak kendi birliklerinde faydalı olmaya çalışma çabalarıyla yapıyoruz. Bu genel anlamda devletin kademelerinin daha keşfettiği bir durum değil. Ama keşfetmeliler bence. Bu ülkede de çok gelişti jiu-jitsu. Alt bir taban oluştu yani bununla alakalı. Ve bunun önemini aslında anlatmaya çalışıyoruz biz. Ve bunu bir ticari bir kaygıyla da yapmıyoruz anlatırken. Burada bir eksiklik var. Ben o eksikliği biliyorum, görüyorum. Çünkü yıllardır dünyayı geziyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden Türkiye'ye gelen, görevi olarak gelen askerler oluyor. Konsolosluktan insanlar oluyor. Koşa koşa buraya geliyorlar. Ve görüyoruz ki eğitilmiş adamlar. Yani ne yaptıklarını bilerek geliyorlar. Ve anlatıyorlar işte bizde şu kadar insan eğitildi, böyle şeyler var falan, ordular çalışıyor, askerler çalışıyor, her yerde polisler. Yani Bizde daha öyle bir durum yok. Hani bunu genel anlamda bunu biz alalım, bir sistem yaratalım. Mesela şey çok ilginçtir. Askerler için özellikle özel birlikler için SAS olsun, SAT olsun sadece onlar için dizayn edilmiş bir Brezilya Jiu-Jitsu ve bazı belki kısa vuruşlardan oluşan bir sistem lazım. Çünkü çok özel bir durum. Özel alanlar, özel hareketler, özel bir sistem gerektirir. Sen yani ne bileyim gelip de bir özel kuvvete hadi bugün de karate yapın, hani haftaya da bunu yapın dememelisin. Çünkü evet karatenin de belki faydalı araçları olabilir ama burada yüzdeler konuşur. Belki onun faydalı araçlarından bir kısmı alıp oradan başka bir kısmı alıp bu adamlar suyun altında nasıl hareket ediyor, karanlıkta nasıl operasyon yapıyor, nasıl fiziksel ve psikolojik olarak onları bu işin sparringi nasıl geliştiriyor kaldık. Bu arada hemen araya söyleyeyim, sparringi olmayan hiçbir şeyin bence çalışılmaması lazım. Özel kuvvetler ve bu işi gerçekten kullanan insanlar tarafından. Bunun özel bir sistem, bir paket haline getirilip onlara custom edilmesi lazım. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi?
Ütopik olacak ama su altında bile
birçok yerde.
Hani SAS-SAT onun da farklarını çok soran olur. Oradan bir hızlıca giriş yapıp konuyu bağlayayım.
Evet, onu da çok bilmez insanlar da. Ben çünkü şunu lafını kesiyorum. Şunu çok duyuyorum. Abi sen SAT'lara eğitim veriyorsun. Ben SAT'lara eğitim vermedim hiç. SAS çok karıştırılıyor orada. Evet. Bir S'ye başladı mı hepsi aynı gibi bir algı var yani.
SAT'ın açılımı su altı taarruz. Yani futboldaki forvet hattına benzetebiliriz. Gol atmak için görev yapan insanlar, hedefe gitmek için. SAS da su altı savunma. Onlar da back yani defans yapan insanlar. Birisi gol atmaya, hedefi imha etmeye çalışırken öbürü de kendi değerli olan malzemesini, hedefini karşı tarafın satına imha ettirmemeye çalışıyor. Yani birisi ofans, birisi defans. Su altında, su altı sinsi taarruz denen bir şey vardır. İşte su altı taarruz komandoları hücum ederler. İşte gemilere, su altı birliklerine, önemli hatlara işte patlayıcı yerleştirirler. Tabii bunlar suyun üzerinden görülmeyen normal dalış cihazları değil. Hava kabarcığı çıkarmazlar. SAS'lar da işte değişik ekipmanlarla veya zaman zaman periyodik olmayan zamanlarda dalış yaparak hedeflere herhangi bir patlayıcı yerleştirildi mi onu kontrol ederler. Dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum. Özellikle gece şartlarında bir SAT'ın ve SAS'ın yüzdesi az olsa da suyun altında burun buruna gelmesi dalış esnasında olası. Su altında da uygulanabilecek bir sistem.
Tabii.
Yani rakibinizin maskesini çıkarttınız, mapsını attınız ya da yumruk ya da dirsek attınız. Daha sonra boğma işlemini Mataleon'u ya da Ezekiel'i ya da front grip'i ön taraftan da yapabilirsiniz. Dolayısıyla her yerde uygulanabilecek.
Suyun altında hiç vuruşunun etkili olamazsın ki yani.
Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden ütopik gelecek, tekrar söylüyorum, Hollywood filmi gibi ama
su altı
yine
salonu açalım bir tane. SpongeBob koyarız. SpongeBob Jiu-Jitsu koyarız.
Yapılabilir. Mantıksız değil.
Hayal, her şey bir hayalle başlıyor.
Peki abi biraz Jiu-Jitsu'dan biraz konuyu uzaklaştırarak genel SAS'lara dair merak ettiğim şeyleri soracağım.
Tabii.
Sizin peki gündelik hayatınızda beslenmeniz olsun, kendi fizik, çünkü çok fiziksel olarak üst düzey bir dayanıklılık, işte güç, mental olarak aynı şekilde gerektiren bir şey. Yani nasıldı o dönem? Nasıl
sabah Tayyip Pekmez.
Mesela ne yapıyordunuz yani?
Şöyle, ben kursa Nisan 99'da başladım. Ve beslenmeye dair hiçbir şey bilmiyoruz. Spor yapmaya, hani güç, kuvvet, dayanıklılık artırıcı sporlar yapmaya dair bir şey maalesef bilmiyorduk. Ben yıllarca deniz gücü tenis takımında oynadım. Hani çabukluğum, kas gücüm vesaire yerindeydi yine. Yüzmeyle de uğraştım yine ama SAS kursuna gittiğimde gördüm ki bunlar çok farklı şeyler. O kadar uzun koşular, o kadar uzun yüzmeler, sürekli şınav, barfix ve bunların cezalara dönmesi. Sağa baktınız, işte sınavdan zayıf aldınız, işte içtimaya, deniz kuvvetlerinde tabur deriz biz ona, tabura geç kaldınız. Sürekli ceza alırsınız. O günkü nöbetçi hoca der ki size 100 şınav borcum var, 1000 şınav borcum var, 300 barfix'te ben ekledim. Ve o cezalar katlanarak gider. Hiçbir zaman azalmaz. Kursun sonunda da borçlu olarak mezun olursunuz genelde. Dolayısıyla o kadar kas kütlesinin hızlı bir şekilde artmaya başlaması ve yaktığınız, koşarken, yüzerken yaktığınız kalorileri bir şekilde karşılamanız gerekiyor. O zamanlar çok da bilimsel yöntemler, yalan söylemeyeyim, yoktu. sürekli hocalarımızın bize tavsiye ettikleri işte protein tozları, vitamin hapları, tayin pekmezler vesaire alırdık. Çok da iyi tazminatlar ödenirdi açıkçası.
Enerji açığı o kadar yüksek ki devamlı yemen lazım.
Dolayısıyla yani. O tazminatlarımızın hepsini spor malzemelerine, yırtılan ayakkabılarımıza, işte yediğimiz malzemelere ayırırdık. Ama şu anda aradan 20 küsur yıl geçtikten sonra artık her şey daha bilimsel ilerliyor. Derecelerin ölçümleri, kas kütlelerinin ölçümleri daha bilimsel olarak teknolojik yöntemlerle yapılıyor. Artık birliklerde diyetisyenler var. Diyet programları çıkarıyorlar insanlara. Üst düzey sporcularımız var. Ironman'lerimiz var birliğin içinden çıkan ve dereceyle bitirenler. Lokal ve dünyasal çapta. Ve bunlar hepsi merakı ve arkasından araştırmaya getiriyor. Getirdikçe insanlar daha farklı antrenman yöntemleri, daha farklı beslenme yöntemleri keşfediyorlar. Sözün özü diyebilirim ki bizim zamanımızdan 20 yıl geçtikten sonra şu anda sistem çok daha ileride. Yeni nesil saslar çok daha kuvvetli, çok daha spor sakatlanmalarını az yakalanarak mezun oluyorlar.
Kendini geliştirmek de daha kolay. Yani internet sayesinde.
Kesinlikle. İnşallah bunun yanına Brezilya'nın Jiu-Jitsu da katılırsa çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
20 yıl geç kaldık gibi ama yani ama katılacağına ben inanıyorum bir noktada. Çünkü popülaritesi hızla artıyor. Ya şöyle söyleyeyim, ben 2000 yılından önce 99 yılı civarında 98-99'da bir Navy SEAL'lar gelip akademide çalışıyordu San Diego'da. Point Loma var orada. Point Loma'yı biliyorsundur. Point Loma'da büyük bir tane gemileri var onların, destroyer'ları. Onun orada, hatta orada kurs yerleri onların, o bölgede benim yaşadığım yerdeler. Eğitimleri, o filmlerde gördüğünüz eğitimleri falan orada yapıyorlar. Miramar'dan da askerler geliyordu. Böyle no-gi yapıyorlardı onlar. Ama böyle bir ilkel, böyle bir güreşle, çünkü güreş altyapısı çok güçlüydü ordularda, Amerika'da. Özellikle güneyden gelen çocuklar çok vardı San Diego'da. Güneyden orduya girmiş, oradan işte buraya transfer olmuş. Kursiyen olan da vardı. Direkt askerler de vardı. Onlar mesela direkt jiu-jitsu yapıyordu. Matalyon, işte can opener'lar vesaire. Hepsi hakimdi adamlar. Çok sertlerdi ama. Şeydi yani, o dönem ciddi ciddi çalışılıyordu ki bahsettiğim 98 ki o halde olmaları için 95'te falan başlamış olmaları lazım yani. Böyle bir 3 yıllık deneyim vardı adamlar.
Biz biraz geriden takip ediyoruz. Onlar da College wrestling dedikleri, kolejde güreş takımları da çok önemli. İşte kaskları takıp cauliflower ear olmasınlar diye de yapıyorlar. Güreş altyapıları gerçekten çok iyi bence Amerika'daki kolejde okuyan çocukların. Ama onu bir tık daha üst seviyeye, submission wrestling'e dönüştürmek için jiu-jitsu bilmeden bu iş kesinlikle olmuyor.
Aynen.
Peki devam edecektim burada. Abi daha çok sporculardan mı peki şeye dahil olan oluyor bu tarz operasyon gruplarına? Yani çünkü bu
aslında şeyi sormak lazım. Mi? Nasıl geçiyorlar oraya? Yani yoksa askeri okula gidiyor anladığım askeri kadarıyla. Askeri okul mu?
Şimdi sistem biraz daha değişti. Tam %100 vakıf değilim ama sözleşmelilerden de gelenler var. Ama bizim zamanımızda şöyleydi. Uzman çavuşlar da kabul edilmiyordu SAS ve SATA. Daha sonra bir miktar esnetmeler oldu. Evet. Sadece subaylar ve assubaylar. Onlardan da muharip olanlar, yani harp okulu ve meslek yüksek okulu ya da astsubay sınıf okulu mezunu olanlar girebiliyordu. Belli yaş sınırları vardı, rütbe sınırları vardı. Çok yaşlılar, çok gençler vesaire alınmıyordu. Bunların arasından kısıtlı örnekler arasından seçiliyordu, geliyordu. Seçim süreci de zaten çok sıkıntılı.
Kendileri mi başvuruyorlar? Kendileri başvuruyorlar.
Evet, istekle. Biz çok güzel bir sloganımız var. Çocuklar, yeni nesil çocuklar keşfettiler. Çocuklar diyorum ama gerçekten arada jenerasyon farkı var. Ama bu arada çok beğeniyorum onları. Geçen podcastinizde bu arada antre parantez Oğuzhan Hoca, polis memuru, müthiş şeylerden bahsetti. O da o yeni jenerasyonlardan bir tanesi bence ama harika. Buradan ona da selam gönderiyoruz. Yeni nesil jenerasyon çocuklar bizde çok güzel bir motto buldular. Burası atanmışların yuvası değil, adanmışların yuvası diye. Devlet sizi oraya atamıyor. Siz oraya gerçekten kazıyarak, dilekçeyle başvurarak, işte gemideki komutanınızı göndermem seni, dilekçeni reddederim, çeşitli masaaltı baskılarla oraya geliyorsunuz. Ve bir süre sonra çok seviyorsunuz. Gerçekten orası sizin aileniz gibi oluyor. Ben ne zaman arabayla Kavacık'tan geçiyor olsam araba ister istemez Riva'ya doğru çekmeye başlıyor. Bunu ciddi söylüyorum. Yani içimden bir ses oraya gitmemi istiyor çünkü...
Orası da cennet gibi bu arada ya.
Orası 15 yıldır halen de öyle. Aradan 7 yıl geçti neredeyse. 20 küsur yıldır benim yuvam. Evet. Orada kanımızı bıraktık, terimizi bıraktık, emeğimizi bıraktık. Orası da bize çok fazla şey kattı. Orası bir yuva. Oraya ancak isteyerek geliyorsunuz. İçeri girdikten sonra aynen Corvos'ta olduğu gibi. Burak'ı her zaman söylerim. Corvos'la SAS gerçekten birbirine çok benziyor. Çünkü gerçekten bir aile gibi. Yani bir gemiye gittiğiniz zaman harp gemisine size aidiyet vermek için hep derler ki TCG nokta nokta nokta gemisi, biz bir aileyiz. Bu zihniyeti kazandırmaya çalışmak çok güzel bir şey ama maalesef 5 yıl sonrasına baktığınızda o gemideki herkes tayin olmuş oluyor.
Tabii.
Ama SAS'ta teğmenken giriyorsunuz. Ben kendi isteğimle emekli olarak binbaşıken ayrıldım ama şu andaki iş ortağım albay olarak oradan emekli oldu. Birliğin komutanı olarak. Oraya teğmenken giriyorsunuz, albayken çıkıyorsunuz. Assubay çavuşken giriyorsunuz, kıdemli başçavuşken çıkıyorsunuz. Orası gerçekten sizin ailenizin bir parçası. Oradakiler sizin bir kardeşiniz. Aynı burada Corvos'ta olduğu gibi. Belki burayı Jiu-Jitsu haricinde Corvos'u bu kadar sevmemin sebebi buranın gerçekten bir aile gibi olması. Buranın benim gerçekten kardeşim gibi olması. Gerçekten öylesiniz. Buraya mutluluk duyarak geliyorum. İstekle geliniyor. Harp okuluna gittiğimizde seneler öncesinde ben kurs komutanı olarak işte silahlarımızı takmışız, sunum yapıyoruz, sergilerimiz var, işte teçhizatlar, araçlar, gereçler, silahlar her türlü. Çok cılız bir çocuk gelmişti. Komutanım dedi, ben SAS olmak istiyorum, olabilir miyim? Ama o kadar cılız ki üzerinde üniforması bile durmuyor neredeyse. Hayret ettim hala, hatta ne kadar ufak tefek, nasıl bu gelişmeden bu kadar olabildi diye. Olabilir miyim ben dedi. Arkadaşlarına sordum, nasıl bir çocuk dedim, iyi bir insan mı? İyi insandır, şöyle inatçıdır, böyle merhametlidir vesaire. Dedim gel. Sende sportif anlamda hiçbir beceri olmasa da ben seni harika bir sporcu, harika bir atlet, işte hiç şınav çekemezken 1000 tane şınav çeken bir makineye dönüştürürüm. Ama iyi insan olmayan kötü niyetli birisini gerçekten öyle yapamam. Ve nitekim öyle çocuklar geliyorlar, biz onlara istek katıyoruz, bırakmamalarını sağlıyoruz. Bir aileye geliyorsunuz, dayanın dayanın yapın diye. Bu şekilde geliyorlar 5 tane kursiyer. Diyoruz ki bu şekilde kalırsanız parmaksınız, hepinizi teker teker kırarız. Yumruk olacaksınız.
Evet.
Biz sizi yumruk haline getiriyoruz. Burada Burak Hoca'nın yapmaya çalıştığı şey de o. Minder haricinde ufaktan ufaktan insanları işleyerek bana yaptığı şey de o. Çok benziyoruz gerçekten birbirimize. Çok şey katıyoruz, alıyoruz, katıyoruz, alıyoruz, katıyoruz. Hepsi karşılıklı. Dolayısıyla insanları bu şekilde cezbetmeye çalışıyoruz biz. Ve geldikleri zaman bütün zorluklarına rağmen işin ne kadar keyifli olduğunu görüyorlar. Çünkü yine kendimden bir örnek vereyim. Benim çok ciddi bel rahatsızlıklarım var. Jiu-Jitsu'ya 2011'de başladım. Beyaz kuşak olarak. 2021 aradan 10 yıl geçti. Hala beyaz kuşağım. İşin güzel taraflarından bir tanesini daha anlatacağım. Ben Burak'a arkadaşım olması hasebiyle hiçbir zaman demedim ki bana mavi kuşak ver, ben mavi kuşak olmak istiyorum. Ağzımdan hiç böyle bir laf çıkmadı. Burak da bana çok yakın arkadaş olduğum için hiçbir zaman seni mavi kuşak yapacağım, seni mor kuşak yapacağım demedi. Ne ben ona istemeye yeltendim, ne o bana hakkım olmayan bir şeyi vermeye çalıştı. Bu da işin ayrı güzel bir tarafı. Burada şov yok. Burada tamamen gerçekler var. Hak ediyorsanız alıyorsunuz, hak etmediğiniz bir şey almaya cüret etmiyorsunuz.
Çünkü ben vermiyorum aslında.
Kesinlikle. Ne kadar minder zamanı, ne kadar çalışma sizi o kadar ileriye götürüyor. Ben Jiu-Jitsu'yu bırakmadım. Hala YouTube'dan videolar izliyorum. İşte Gracie ailesini, Machado'ları, diğerlerini her şeyi takip ediyorum. Burak'ı sıklıkla takip ediyorum. Yeni teknikler öğreniyorum. Ama bunları uygulayamadığınız zaman, kendinizi minderde ispat edemediğiniz zaman hiçbir zaman kuşak alamıyorsunuz. Ama buradan gerçekten herkese tavsiye ediyorum şiddetle, emekli bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak. Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ yapabileceğiniz gerçekten en iyi savunma sporu. Bu son derece net. Çok farklı ülkelere gittim görev gereği. 25-30 ülkeye gittim belki. Bir sürü ülkelerin özel timlerini gördüm. Onlarla beraber çalışma şansım oldu. Ve neler yaptıklarını da biliyorum. Brazilian Jiu-Jitsu is the answer.
Aynen öyle. Peki abi, emeklilik hayatından sonra bu galiba bir güvenlik danışmanlığı şeyin başlıyor, dönemin başlıyor.
Evet.
Oradaki tecrübelerin nasıl genel olarak? Yani ne gibi açıklar görüyorsun?
2014 yılından sonra sivil sektörde bir güvenlik maceram başladı. Çeşitli firmalarda güvenlik yöneticiliği, güvenlik müdürlüğü yaptım. Arkasından son 5 yıldır da fiziksel güvenlik danışmanlığı yapıyorum. Kısa bir süre önce de çok sevgili arkadaşım, emekli SAS komutanı, emekli SAS albay Alp Üleci ile Boldzone isimli bir şirket kurduk. Burak Hoca ile de zaten ortaklaşa çalışıyoruz. Aynı zamanda çözüm ortağıyız birbirimizin. Şirketlere fiziksel güvenlik danışmanlıkları veriyoruz. Fiziksel güvenlik eğitimleri yapıyoruz bütün şirket personeli için. Analizlerini, değerlendirmelerini, raporlarını hazırlıyoruz. Dolayısıyla dışarıdan bakıldığı zaman görünmeyen, aynı invisible jiu-jitsu da olduğu gibi dışarıdan bakıyorsunuz, bu adam niye bayıldı, boğuldu ama biz niye göremedik? Çünkü sizin göremediğiniz bir teknik var içeride. Bunu hissetmeniz lazım ve uyguluyor olmanız lazım.
Çaktırmadan.
Aynen Ömer, öyle
oldu. Ömer komutanın beyaz kuşağı gibi. Yine de bulaşmayın derim.
Velhasıl biz onlara farklı bir profil çiziyoruz. İşte X-ray cihazlarınız, kapı tipi dedektörleriniz, kameralarınız neden böyle değildi, bizim söyleyeceğimiz şekilde olmalıyı matematiksel, analitik olarak anlatıyoruz. Ve onların güvenliklerinin üst düzey seviyeye getirilmesini istiyoruz. Artı işte acil durum planları gereğince bütün şirket personelinin eğitimi, acil durum ekiplerinin eğitimi gibi eğitimlerimiz var. Bu kapsamda silahlı silahsız güvenliklerin eğitimi, şirketlere yakın boğuşma, öz savunma eğitimlerinin verilmesi ve taktik alanda ilk yardım eğitimleri gibi eğitimlerimiz var. Hepsi alanında uzman kişiler, işte SAS komandoları, siyah kuşak jiu-jitsu eğitmenleri, emekli doktorlar, bu tip kişilerle çalışıyoruz açıkçası.
Yani sektörde çok ciddi bir açık var Semih. Yani biz yıllardır aslında bunu kendi aramızda konuşuyoruz. Çok ciddi, büyük bir yelpazeye aslında hizmet edebilecek bilgi birikime sahip bir ekip. Hem Alp komutanım hem Ömer olsun. Yani o kadar fazla her sektörde olduğu gibi aslında bir kalabalık var ama içeride gerçekten verdikleri eğitimlere çok hakim ve yıllardır bu işi deneyimlemiş insanlar var. O yüzden bu hani hemen böyle birkaç aylık bir mevzu değil aslında. Biz yıllardır bu işi takip edip bakıyoruz yani. Orada bir alan var. Ben o alanı inanılmaz bir şekilde dolduracaklarını düşünüyorum. Bu dönem çalışmalara başladı bile. Onun için herhangi ilgilenen olursa ya da kendi şirketleriniz olabilir, özel alanlarınız olabilir vesaire, kontaklarını paylaşacağız. Mutlaka iletişime geçin derim yani. Özellikle bu dönemde. Çünkü güvenlik ihtiyacı çok ciddi anlamda arttı ve artmaya devam edecektir. Ben öyle görüyorum. Dünyada resource'lar azalıyor. İnsanlar böyle bir karışık bir dönem içindeyiz yani. Öyle. Yani öyle değil dersek çok ütopik esasında o olur yani.
Kesinlikle.
Onun için artık ya acaba yapsak mıdan çıktı bu iş. Bir mecburiyet, bir gereklilik haline geldi. Ve o anlamda da aslında bu işi kimden alacağınızı bilmek çok kolay değil. Çünkü her sektörde olduğu gibi burada da çok güzel etiketli, çok yaldızlı, çok öyle böyle insanlar var. Ama ben biliyorum ki bir silah patlasa gözlerini kapatırlar.
Kesinlikle.
Yani onun için orada kesinlikle tavsiye ederim yani.
Aynı şekilde ben de
açıklıkla yani
tavsiye
şey
ederim.
Yapıyorum.
Açıkçası
ürün yerleştirme de değildir bu arada.
Evet,
yani ürün... gerçekten çünkü tanıdığım için 10 yıldır yani dostluğu bir kenara koyalım. Benim nasıl bir adam olduğumu biliyorsun yani. Evet. Bir dostum da olsan inanmadığın bir işe ben bu böyle demem ama gerçekten Türkiye'deki en iyi opsiyonlarınızdan bir tanesi diyebilirim yani.
Teşekkür ederim.
Hatta bölgedeki yani.
Ya biraz bu aslında galiba hem dünyanın daha globalleşmesiyle hem biz yani burada bir şeyleri iyi yapmaya çalışan insanlar herhangi bir branşta bir şeyin en iyisini gördükçe bu şimdi az önce söyledin ya abi sen benim zamanımda diyetisyen yoktu.
Evet.
Artık var diyorsun.
Evet.
Jiu-jitsu için sen az önce söyledin artık başka bir zemin var Türkiye'de diyorsun, bir 15 yıl öncesi gibi değil. Aslında bu güvenlik de eskiden daha kara kucak, insanların daha hani kabadayıdan bozma veya böyle daha sokak tecrübeleriyle yaklaştığı, kesinlikle, daha sonra geçtiği bir şeyden daha her anlamıyla hem temsiliyeti olarak hem kendini ifade etme olarak. Çünkü mesele sadece de hani Kurtlar Vadicilik'te oynamak değil ya yani, kesinlikle, hani başka türlü konseptler de var. Çünkü koruduğunuz insanlar bu anlamda sizin diyalog da kurabileceğiniz insanlar olabilir. İlla şeye gerek yok.
Şimdi yani, Türkiye'de silah kiralanıyor. Güvenlik kiralanmıyor.
Mesela
yani taşıma ruhsatı mı var? Eski bilmem ne bir şey misin? Eğitimin var mı? Önemli değil. Yani o yanımda silahlı bir adam var. Evet, onun taşıma ruhsatı var. Genellikle eski asker, eski polis olabiliyorlar. Ya da işte başka bir taşıma ruhsatı oluyor adamın. Gidiyor özel güvenlik şeyi alıyor. Ya, tabii ki yani işini çok iyi yapan insanlar da vardır. Ama bu da bir meslek ve işte buna hakim olmak için eğitimler alman lazım. Bu eğitimlerin yurt dışında verilenleri var, yurt içinde var. Ya böyle 20 ülkeye gidip de oralarda eğitilmiş askeri konulara hakim, tamamına hakim yani. Dalıştan tut, işte patlayıcısına vesairesine bu konuları bilen insanları bulmak gerçekten çok kolay değil. Ve ben de onun için söylüyorum, hı hı, yani buradaki bilgi birikimin bir şekilde değerli olduğunu düşünüyorum ben. Yani çünkü bakış açısının biraz, yani bu işe para harcayan ve bu işe zaman harcayan insanların bu hizmeti alırkenki bakış açısı çok önemli. Ne aldıklarını bilmiyor insanlar Türkiye'de. Araştırmıyorlar, bilmiyorlar yani.
Ya bilmesi de oldukça zor bu arada abi. Yani
kolay hani değil tabii, tabii. Yok, onun için söylemiyorum. Yani
kendi
zor
adıma düşünüyorum. Böyle bir şeye gereksinimim olsa, kimin iyi ya da kötü yaptığını anlamak için belki bir yıl benim...
Sen şimdi bir tane şirket kurdun. Hı-hı. Şirketin diyelim ticaret yapıyor yurt dışına, hı-hı, tamam mı? Ya da herhangi bir yere, tehdit bölgesine yapıyor. Hı-hı. Savaş olan bir bölgeye yapıyor. Ne bileyim, Suriye ile ticaretin var vesaire. Şimdi bir ofis kurdun İstanbul'da. Belki de bir tehdit altındasın. Şimdi ofisi kurdun. 4 tane girişi var. Kaç tane çıkışı var? Buralara kim, hı-hı, nasıl saldırabilir? Hani patlayıcıyla mı saldırır? Silahlı mı saldırır? Yani bugün otomatik silahlarla gece kulüplerine girip birçok insanın canını alıyorlar. Ve kapıda güvenliğin önünden elini kolunu sallaya sallaya geçiyor bu adam. Yani tehdidi nasıl görecek ki oradaki en alt kıdemli kişi, kapıdaki güvenlikten tut. Bunlar nasıl eğitilecek? Bunlar nasıl davranacak? Nasıl bir diyalog kuracak? Ne zaman kimi arayacak? Bu adam içeri girdi, birini rehin aldı. Oradaki aksiyon planları nelerdir vesaire. Yani bunlar hayati şeyler yani. Ve başına gelene kadar da ne kadar kıymetli olduğunu ne yazık ki anlamadığın şeyler. Ama bence bu dönemde herkesin yavaş yavaş bunları düşünmeye başlaması, daha da ciddiye almaya başlaması lazım diye düşünüyorum ben yani.
Evet, dünya maalesef daha güvenli bir yere gitmiyor.
Gitmiyor yani, gitmeyecek.
Bunu söylemek hoşuma gitmiyor. Eğitimlerde de sürekli diyorum, sürekli şiddetten, patlamalardan, silah yaralanmalarından, saldırılardan bahsediyoruz diye. Hoş şeyler anlatmayacağım size. Ama maalesef kafasını kuma gömen deve kuşu misali, başımızı öbür tarafa çevirerek o saldırganın bizim üzerimize gelmesini engelleyemeyiz. Sadece fiziksel olarak farkındalık olması ya da kendimizi savunmayı bilmenin haricinde, işte evimizi, camlarımızı, şirketimizin giriş çıkışlarını, kapılarımızı veya acil bir durum olduğunda insanların nereye gideceğini bilmesi de dahil olmak üzere ne yapmamız gerekiyor? İnsanları nasıl daha iyi istim üstünde tutup daha farkında hale getirebiliriz, onu düşünmek lazım. 2003 yılında İsrail'e gitmiştim personel mübadelesi için. Orada polis bomba imha birimiyle gezerken duraklarımızdan bir tanesi de orasıydı. Telsizden bir çağrı geldi İbranice. Döndü, harika dedi, şimdi gerçek bir olaya gidiyoruz ve göreceksiniz. İşte Hayfa'da, Karmel Dağı'nda yukarılara doğru tırmandık aracın içerisinde. Bir tane otobüsün içerisinde koltukların bir tanesinin altında şüpheli bir çanta bulunmuş. Hemen sahibini soruyorlar yüksek sesle otobüs içinde. Sahibi yok. Durdurtuyorlar, otobüs kenara çekiyor, boşaltılıyor ve etrafı 100-200 metre hatırlayamıyorum şimdi kordon altına alınmış. Oradaki siviller tarafından, yani toplum gönüllüleri, görevlileri var. Hemen orada cubicle'lar var. Onları açıyor. Kendi anahtarları var. Yeleğini giyiyor. Kordon şeridini falan çekiyor. Polis gelene kadar ortam hazırlanmış durumda. Polis sadece müdahale ediyor. Yani o kadar iyi seviyelerde de idi o anlamda. Farkındalık gerçekten çok önemli. Her vatandaşın polis olması çok önemli aynı zamanda. Şüphelileri rapor etmesi, gözünü açması. Çünkü güven timleri de var, normal polisler de var ama biz vatandaşlar olarak onlara gerçekten yardımcı olmamız lazım. Biz vatandaşlar olarak kendimize, aile bireylerimize yardımcı olmamız lazım. Çocuklarımıza deprem anında, yangın anında nasıl davranacaklarını, nasıl kaçacaklarını, kendilerini nasıl savunacaklarını, kendimiz bilmiyorsak, rahatsızlıklarımız olsa bile çocuklarımıza en azından kendilerini savunma anlamında bu tarz sporlara yönlendirmemiz lazım. Ki başımıza bir şey geldiğinde gerçekten gerektiği şekilde müdahale edebilelim diye düşünüyorum.
Eklemek istediğim bir şey var mı?
Vallahi eklemek istediğim bir şey yok. Çok keyifli oldu. Ben teşekkür ederim. Beni kırmadığın için geldin.
Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Davetiniz için, nazik davetiniz için. Çok keyifli bir sohbetti benim için de. Çok çok sağ olun.
Ben de çok keyif aldım. Yani. En sevdiğim bölümlerden biri oldu daha şu anda. Belki bir bölüm daha yaparız da konu bulmamız lazım. Ya da düz box sohbet yapacağız abi. Bence çok çok çok eğlenceli.
Nasıl arzu konuşma edersiniz?
Eyvallah.
Sohbetli bir şekilde konular açarak devam edebiliriz.
bir sonraki şey kim alır da UFC konuşalım.
Arazide belki çekeriz bir tane. Araziye çıkıp bir video çekeriz. O güzel olur.
Harika olur.
Ek bir şeyler yapabiliriz yani.
Su altında alt yazılı.
Arazide çekeriz.
Bunu su altına bir alt yazılı bununla bir su altında yapalım
evet,
artık.
Evet. Semih'le bir
seyircilerimiz de istiyor zaten.
İstiyorlar.
Yani
suyun altında 3-2-1 aşağı iniyoruz. Kim kimi close guard alacak, tabii, tabii. Kim nasıl boğacak vesaire. Tamam. Onları bir çalışalım. Arazide de hem bu şekilde bir setup yapıp çekim yapabiliriz. Hem de belki ufak tefek hayat kurtarıcı tiyolar verebiliriz. İşte tabii. Kayboldunuz. Güneşe bakarak, yıldızlara bakarak, ağaçların şekillerine, yaprak şekillerine bakarak gününüzü nasıl tayin edersiniz? Su nasıl bulunur vesaire? İlgi çekici konular olabilir.
Olabilir. Güzel olur.
Bunu çekmesek de ben öğrenmek isterim abi. Yani.
O zaman en kısa zamanda
gidiyoruz. Harika. Kafes Podcast'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.